Teşekkürler.
Oysa adımız
yemeklere, hazırlayarak özel yemek.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında yine birlikteyiz. Sizleri de bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, dün gece Suriye İdlib'ten gelen acı haberlerle yüreklerimiz yandı. Suriye rejim güçlerinin Mehmetçiğimize düzenlediği hain hava saldırısı sonucunda son bilgilere göre 33 şehidimiz ve 32 yaralımız var. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet ve ailelerine başsağlığı, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyoruz TRT ailesi olarak. Sevgili dinleyicilerimiz, milli şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy, şehitlerimizin ahirette ulaşacakları yeri bizlere şu mısralarla anlatıyor. Sen ki asara gömülsen taşacaksın heyhat. Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana ağuşunu açmış duruyor peygamber. Kahraman askerlerimiz Suriye'de barışı tesis etmek ve sivilleri korumak için bulunuyor sevgili dinleyicilerimiz. İdlib, Türkiye sınırında yer alması sebebiyle bizim için stratejik bir öneme sahip bir kent. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, barışı ve ülkemizin güvenliğini tesis etmek için başladığı mücadeleye kararlılıkla devam edecektir. Şimdi gün, birlik olma günü. Gün hep birlikte, dimdik ayakta durma günü. Sevgili dinleyiciler, bugün 28 Şubat. 28 Şubat ve İkna Odaları Türkiye tarihinin kapanmayan ve kanayan yaralarından biri olarak canımızı acıtmaya devam ediyor. Bugün stüdyomuzda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Emrah Akbaş hocamız olacak. Hem 28 Şubat sürecini değerlendireceğiz, siyasal ve toplumsal etkilerini değerlendireceğiz, hem de ikna odalarını. Hemen sonrasında da Huzuru Hayat köşemizle hayatın sesleri sürecek. Ankara İl Müftü Yardımcısı Aynur Yaşar hocamız bizlerle birlikte olacak. Müslümanlar namazlarının tüm rekatlarında Fatiha'yı okuyarak Allah'tan sırat-ı müstakime ulaşmayı talep ederler. Emniyetli yol ve istikamet yolu anlamlarına gelen sırat-ı müstakimi konuşacağız değerli hocamızla. Hayatın Sesleri başlıyor.
Çağır şuradan bal yapanları.
ya kovansız, ya kovansız bırakma Allah'ım. Ya kovansız, ya kovansız, ya kovansız bırakma. Kahramansız bırakma Allah'ım. Kahramansız, kahramansız, kahramansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yorulan yurdu, Müslüman. Müslümansız, Müslümansız, Müslümansız bırakma Allah'ım. Müslümansız, Müslümansız, Müslümansız bırakma Allah'ım.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli hocamızı stüdyomuza aldık. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Emrah Akbaş hocamız bizlerle birlikte. Değerli hocam, hoş geldiniz.
Hoş buldum. Teşekkür ediyorum.
Gerçekten Mehmetçiğimizle atıyor şu an aslında kalbimiz. Tüm dualarımız, tüm kalbimiz şu anda Suriye İdlib'te. Programın başında diledim ama bir kez daha tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Çünkü hepsi aslında orada bizim için varlar. Evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve bu toprakların bekası için varlar. O yüzden biz de bugün bu acılı günü aslında keşke hiç yaşamasaydık. Keşke bu tür acı günler hiç yaşanmasa. Keşke 28 Şubat'lar hiç yaşanmasa ama...
Değil mi?
Kaderde böyle günleri yaşamak da olduğu için biz de o günleri hem yanlarıyla olumsuz ve kendimizi üzen yanlarını bir kez daha belki ortaya döküp onlardan ders çıkarmak anlamında konuşalım istiyoruz. Dinleyicilerimizle evet. Paylaşalım istiyoruz. Siz neler söylersiniz hocam?
Bugün tabii zaten çok olumsuz bir konuyu konuşacaktık ama acı bir haber aldık.
Evet.
Bu tür olumsuz olayların, tecrübelerin şöyle bir hayrı var. O da bizim birlik ve beraberliğimizi daim etmesi için bir vesile olabiliyorlar. Ben bu acıyı yaşıyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şehadetleri mübarek olsun diyorum. Bir taraftan da bizim birlik ve beraberliğimize de vesile olsun diye ümit ediyorum. Bizim kalbimiz şimdi onlarla beraber atıyor.
Evet.
Onlar için dua edelim. Ve birliğimizin, beraberliğimizin daim olması için de dua edelim diyorum.
Değerli hocam, 28 Şubat sürecini biraz konuşacağız. Tabii toplumsal ve siyasal yönleriyle değerlendireceğiz. Neler oldu 28 Şubat'ta? Aslında tam da o günden bahsetmeden önce belki Türkiye Cumhuriyeti tarihinin darbelerini konuşarak da aslında başlayabiliriz. O darbeler tarihi deyince hangi günler, hangi özel zamanlar
evet.
ve o üzücü anlar aslında akla geliyor diye sormalıyız galiba.
Evet, modern Türkiye tarihi aslında bir bakıma darbeler de tarihi aynı evet. zamanda. 28 Şubat postmodern darbesi diye tanımlanan bir darbe. Postmodern bir darbe olarak tanımlanmasının sebebi tabii o konvansiyonel darbelerden ve darbe girişimlerinden biraz farklı bir biçimde gerçekleşmiş olması bunun sebebi. Bu darbeler neden var, neden yapıldı ve neden hala darbe girişimleriyle biz yüz yüze kalıyoruz ve 28 Şubat gibi bir kara lekeyi Türk siyasi demokrasi tarihinde yaşamış olduk. Biraz bunların arkasında yatan nedenleri irdelemek lazım. Doğrusu Türkiye'de tepeden inme, Jacoben bir modernleşme çabası Anadolu insanı tarafından hiçbir zaman kabul görmedi. 28 Şubat öncesinde ne oldu da 28 Şubat gibi bir süreci biz yaşadık? Aslında 28 Şubat öncesinde Anadolu insanının kendi ruh kökleriyle buluşmasına dair bir çabası ortaya çıktı. Yani o tepeden inme modernleşmeye karşı, tepeden inme sekülerleştirmeci hamlelere karşı Anadolu insanı kendi ruh kökleriyle buluşmayı, barışmayı, uzlaşmayı her zaman denedi. Ve 28 Şubat sürecinde tam da Anadolu insanının bu ruh köklerinden koparılmasına dönük bir darbe gerçekleşti. Biraz böyle görüyorum ben meseleyi. Ne oldu 28 Şubat 1997 tarihinde? Bir Milli Güvenlik Kurulu toplandı ve burada bazı kararlar açıklandı. Sözde irticaya karşı bir mücadele ortaya konacaktı ama 28 Şubat'ın meşruiyetinin zaten yokluğu tam da bununla alakalı gerçekleşti. Türkiye'de bir irtica tehdidi söz konusu değildi. Yani bir hayali irtica tehdidi yaratıldı ve bu irticaya karşı bir toplu, topyekün mücadele ortaya konacaktı 28 Şubat kararlarıyla beraber. Bu kararları alanlar elbette Türkiye'de askeri ve bürokratik vesayeti temsil eden insanlardı. Bu açıdan değerlendirildiği zaman ben bu darbeyi ve öncesindeki darbeleri, özellikle bir önceki darbe, 12 Eylül darbesini, Jacoben modernleşme sürecinin devamı olarak
hocam,
görüyorum.
Bu Jacoben kavramını biraz açmanızı rica edebilir miyim?
Modernleşme kaçınılmaz bir süreç, bir sosyolojik süreç. Dünyada her zaman medeniyeti temsil eden yerlerin ortaya koyduğu ürünlere, eserlere doğru, gelişmeye, kalkınmaya doğru bir eğilim söz konusudur. Ama Türkiye'de 1700'lerin sonundan başlamak üzere toplumsal hayatın, siyasal hayatın tepeden inme bir biçimde dönüştürülmesine dönük bir mühendislik çalışmasının olduğunu görüyoruz. Bu Tanzimat da bu kapsamda ele alınabilir. En son 28 Şubat süreci de bu kapsamda değerlendirilebilir. Yani insanların arzusu, iradesi ve demokratik talepleri yok sayılarak tepeden inme bir biçimde toplumsal hayatın, siyasal hayatın değiştirilmesine dönük bir tepeden inme.
Bir zorlama aslında.
Zorlama
değil mi?
Tabii ki. Demokrasilerde değişim her zaman tabandan geldiği zaman meşrudur, evet, ve kabul görür. Bizde maalesef değişimler genellikle tepeden inme bir biçimde, evet, gerçekleştirildi ve bu tepeden inme değişimler Anadolu insanının kendi ruh köklerinden koparılmasına dönük bir ideolojik işlev de gördü aynı zamanda. Bu tepki tedrici bir tepki olarak birikerek ilerledi Anadolu insanında ve 28 Şubat 1997'den önce Türk siyasi hayatında önemli bir değişim yaşandı. Refah Yol Hükümeti kuruldu. Refah Yol Hükümeti tam da bu tepeden inmeci müdahalelere, stratejilere, politikalara karşı bir sosyolojik tepki olarak okunması gereken bir şeydir, olaydır. Bu açıdan aslında Refah Yol Hükümeti'nin kurulması da 28 Şubat sürecini başlatan olaylar da bana kalırsa Anadolu insanının bir normalleşme çağrısıydı. Yani tepeden inme müdahaleler yerine bir tür normalleşme, tedrici bir demokratik modernleşme sürecinin başlatılmasına dönük bir talepti. Bu talebin bana kalırsa yok sayılması 28 Şubat sürecini başlattı. İnsanımız ibadetini de, başörtüsünü de, geleneklerine uygun bir yaşam biçimini de, kentli hayatın içinde de normal bir biçimde yaşamak konusunda taleplerde bulunuyorlardı. Yani bir irtica tehdidi filan söz konusu değildi. Ama 28 Şubat sürecini başarılı kılan şeylerden bir tanesi zannediyorum, sadece askeri ve bürokratik vesayetin gerçekleştirdiği bir darbe olmaktan öte, bir ayağında medyanın, bir ayağında sivil toplumun olmasıydı. Yani STK, medya, sendikalar vesaire desteğini alan bir darbe, maalesef 28 Şubat krizini bu topluma yaşattı, toplumsal travmalar yaşattı. Bu açıdan değerlendirildiğinde 28 Şubat süreci elbette travmatik bir olaydır. Toplumsal travması hala devam etmektedir ama şu açıdan bakmak lazım meseleye. Türk insanının normalleşmeye dönük talebi, tepkisi 28 Şubat sürecinde demokrasinin güçlenmesi biçiminde hiç beklenmeyen bir netice ortaya koydu. Yani bugün ben üniversitede derslerimde öğrencilerime 28 Şubat sürecinden bahsettiğim zaman onların gözlerindeki hayreti okuyabiliyorum. Yani onlar için sınıflarında başörtülü bir kız öğrencinin varlığı gayet sıradan, gayet normal, tam da olması gereken şey. Evet. Tıpkı bütün farklılıklar gibi. Yani bizim demokrasimiz sadece 28 Şubat süreci mağduru olan başörtülü kız çocuklarının artık başörtüsüyle okullarına girme hakkını kazanmasından ibaret değil, aynı zamanda bütün farklılıkların özgür bir biçimde üniversite ortamında temsil edilebilmesi neticesini doğurmuştur. Bu bakımdan 28 Şubat'ı yapanların, gerçekleştirenlerin hiç de beklemediği bir netice ortaya çıkmıştır. Bu bakımdan ben demokrasimizin güçlendiğini düşünüyorum ama ne pahasına? Elbette evet. 28 Şubat sürecindeki acılar pahasına. Şu açıdan da değerlendirmek lazım diye düşünüyorum meseleyi. Sadece Türkiye'deki darbeler tarihini Jacobin modernleşmeci stratejiler, politikalar açısından değerlendirmekten başka, aynı zamanda dış kaynaklı bir takım şeyler, okumalar da yapmak lazım diye düşünüyorum. 12 Eylül darbesi nasıl dış kaynaklı bir takım koşulların ardından ve dış kaynaklı müdahalelerle gerçekleşmişse, 28 Şubat sürecinin ardında da böyle bir dış kaynak olduğunu ben düşünüyorum. 1990 senesinde sosyalizm tehdidi ortadan kalktıktan sonra Batı yeni bir tehdit olarak İslam'ı benimsedi. Yani İslam artık komünizmin yerini alan yeni bir küresel tehdit olarak ortaya kondu. Ve 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda Avrupa'da pek çok yerde İslamofobinin körüklendiğini görmeye başladık.
Bu kasti olarak yapılan bir şeydi.
Ben bunun küresel eşitsizliklerin yeniden üretilmesi bağlamında komünizm tehdidinin yerine İslam'ın alınmasının ekonomik de bir gerekçesi olduğunu düşünerek söylüyorum. Kasti olduğunu düşünüyorum elbette. Ekonomik değişimler, politik değişimler, sosyalizm tehdidinin ortadan kalkması, yeni bir tehdit algısına ihtiyaç duyulması İslam'ı bir yeni küresel tehdit olarak ortaya koydu. Bu elbette kasti, hayali, muhayyel bir şeydi. Gerçekte böyle bir tehdit olmadığını herkes pekala biliyor ama sosyalizmin yerini alan yeni İslam tehdidi hayali, saçma, bir takım inifialler yaratıcı, provokatif girişimlerle beraber İslamofobiyi körükledi. Sanki Batı insanı yeni tehdidin Müslümanlar olduğunu düşünmeye başladılar. Sıradan ibadetler, sıradan giyim kuşamları Müslümanların terörize edilmeye başlandı. Ve 90'lı yıllarda Türkiye'de Batı'daki bu İslamofobinin bir takım tezahürlerini görmeye başladık. İnsanlar herhangi bir yerde bir dini içerikli sohbet toplantısı yaptıkları zaman sanki bir terörizm faaliyeti içerisindelermiş gibi medyada haberler olduğunu gördük. İslamofobi Türkiye'de körüklenmeye başlandı ve bir laiklik, Müslümanlık karşıtlığı yaratılmaya başlandı. Bu tamamıyla suni bir kavgaydı. İnsanlar sıradan hayatlarında şunu pekala görüyorlardı. Kendi akrabaları, kardeşleri, anneleri, babaları bir kısmı başörtülü, bir kısmı başörtülü değildi. Bir kısmı dindar bir hayat sürüyorlardı, bir kısmı ise gayet seküler bir hayat sürüyorlardı ve bir arada beraber aynı aile içerisinde kavga etmeden yaşayabiliyorlardı. Ve bir anda bunun aslında böyle olmadığına inanmak zorunda kaldılar.
Ya da kaldırıldılar.
Kaldırıldılar, tabii buna ikna edildiler. Sanki Türkiye'de gerçekten böyle bir kutuplaşma varmış gibi. Sanki insanlar birbirlerini yaşam tarzlarından dolayı
yadırgamak zorundaymış gibi hissettiler.
Yadırgamak ve bir adım sonrasında sanki şiddete başvurmak zorundalarmış gibi bir algı maalesef yaratıldı ve insanlar buna ikna edilmeye çalışıldılar. Tamamıyla suni bir tehditti bu ve dönemin Batı Çalışma Grubu da sözde irtica karşıtı çalışmaları denetleyecekti ama ortada gerçekten bir irtica tehdidi yoktu. Gerçekte olan şey bir toplumsal uzlaşıydı. Belki de bundan dolayı 28 Şubat süreci sonrasında yaşadığımız şey demokrasinin güçlenmesi oldu. Ama bana kalırsa 28 Şubat sürecinde yaşadığımız şey bize bir şeyi öğretti. Benzer tehditlerle tekrar karşı karşıya kalabiliriz. 15 Temmuz bana kalırsa bunun önemli bir göstergesi oldu. Yani Türk insanının bu suni kutuplaştırıcı söylemler karşısında uyanık olması ve herhangi bir yeni 15 Temmuz veya 28 Şubat süreci girişimi karşısında toplumsal barıştan yana tavır takılması gereğini ben düşünüyorum. Bu anlamda demokrasimizi güçlendirici, demokrasiden yana tutumlar alıcı bir tavır ortaya koymak lazım. Sosyolojik değişimi doğru okumak lazım. Yani 28 Şubat sürecinde bu darbeyi gerçekleştirenler sosyolojik değişimin hiç farkında değillerdi. Sözde irtica diye gördükleri şey, Anadolu insanının artık kentli yaşam içerisinde, kentli kurumların içerisinde kendine yer bulmasıydı. Yani o bürokratik ve askeri vesayetin tahakküm altında bulundurduğu kurumlarda artık Anadolu insanı vardı. Köyünden, kasabasından, ilçesinden kalkmış gelmişti. Ki muhafazakarlık, dindarlık sadece kırsala, köye, kasabaya mahsus bir şey değildir.
Evet.
Kentli dindarlar da kurumlarda temsil etmeye başladılar kendi kimliklerini. Daha görünür olmaya başladılar ve sözde irtica adı verilen şey kamusal hayatın ortasında dini yaşam pratiklerine tahammüllerinin kalmamasıydı. Ama demokratikleşme dediğimiz şey tam da bu farklılıklarla beraber bir kamusal hayatın, kamusal ortamın yaratılmasından başka bir şey değildir. Ben o yüzden diyorum 28 Şubat süreci Türk demokrasisini güçlendirerek yeni bir dönemin kapısını araladı diye düşünüyorum ama bu vesayetçi, Jacoben tavır eski gücünü toplar toplamaz bana kalırsa yine darbe girişimleri en azından hayali kurmaya devam edecek ama ben bunun bir hayal olarak kalmasını ümit ediyorum doğrusu.
Değerli hocam, şimdi hani evet dedik, aslında demokratikleşme adına önemli bir adım oldu. Hiç de böyle olduğu beklenmiyordu ve birçok da acı pahasına. O acı kısmında sanıyorum o ikna odalarını görüyoruz değil mi? İlk gözümüze çarpan ve bizi çok derinden yaralayan ikna odaları. Nelerdi? Yani neden böyle odalar oluşturuldu? O acı orada nasıl yaşandı? Sizden anlatmanızı rica ederim.
İkna odaları İstanbul Üniversitesi'nde başlayan bir uygulamaydı ama Türkiye'nin her üniversitesinde maalesef benzer uygulamalarla karşılaştık. Ben 2002 senesinde Hacettepe Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladım. 2002'de bile hala 28 Şubat sürecinin etkileri devam ediyordu. Dün gibi hatırlıyorum, okula girdiğim zaman kız öğrencilerimin evvela lavaboya girdiklerini, başörtülerini çıkardıklarını, yerine ya peruk taktıklarını ya işte başka bir şeyler taktıklarını vesaire gördüğüm zaman yaşadığım acıyı hala hatırlıyorum. Derslerime girdiğim zaman başörtülü olmayan öğrenciler, başörtülerini çıkarmış olarak var olan öğrenciler olurdu ve ben her defasında derslerimin başında o başörtülü öğrencilerimden özür dileyerek derslerime başlardım. Çünkü benim için üniversite özgürlüklerin ortamı olmalıydı. Bütün farklılıkların kendi kimliklerini özgürce temsil edebildiği bir yer olmalıydı. Ve bu yüzden her dersime o özürle başlamak ihtiyacı hissederdim. Böylece diğer öğrencilerimin de empati yapabilmelerine yardımcı olmaya çalışırdım. Bunu da başardığımızı düşünüyorum. Yani bugün Türkiye'de başörtüsünün yok bir siyasal simgeymiş, yok şöyleymiş, böyleymiş gibi tartışmaların geride bırakıldığını düşünüyorum. Bu bağlamda ikna odaları bu toplumu farklılıklarla bir arada yaşama konusunda ikna etti diye düşünüyorum.
Evet, ne güzel.
Neydi bu ikna odaları? Öğrenciler kampüsün daha girişinde bir takım odalara çekilirlerdi ve buralarda güya başörtüsünün bir siyasi simge olduğuna ikna edilmeye çalışılırlardı. Sadece orada ikna çabası başörtüsünün siyasal simge oluşuna dair bir ikna değildi bence. Orada ideal, makul, makbul bir yurttaş tasviri çizmeye çalıştı bu darbeciler. Ve orada başörtülü kız öğrencileri buna ikna etmeye çalıştılar. Ve işin hazin tarafı şu ki 28 Şubat sadece Jacoben bir darbe değildi, aynı zamanda kadın düşmanı bir darbeydi. Hedefine o masum kız çocuklarını koymuştu. Düşünün 18-19 yaşında çocuklar, evet, ikna odalarında
tam bir kadın hakları ihlali.
Tam bir kadın hakları ihlali, tam bir insan hakları ihlali. Evet. O orada yaşanılan şey travmatik bir şey. Yani siz Türkiye Cumhuriyeti'nin bir yurttaşı olarak hayalleriniz var. Üniversiteyi kazanmışsınız.
Daha yeni liseyi bitirmiş. Gencecik, pırıl pırıl bir genç.
Ve onların başörtüsüne yüklediği o saçma siyasal anlamların hiçbirisinin farkında bile değilsiniz. Evet. Safiyane bir inançla, dindarlıkla başörtünüzü başınıza geçirmişsiniz ve üniversiteye gideceksiniz. O çocuklara kimsenin bunu yaşatmaya hakkı yoktu. O travma öyle kolay atlatılan bir travma olmadı. O çocukların bir kısmı üniversiteye hiçbir zaman devam edemediler.
Bırakmak zorunda kaldılar.
Bir kısmı iyi niyetli bir takım STK'ların girişimiyle yurt dışında okuma imkanı buldular. Bugün benim yüksek lisansa doktora da o dönem yurt dışında lisans eğitimini tamamlamış öğrencilerim var. Onları her gördüğümde o günleri hatırlıyorum ama bir taraftan da o dönemin ardından yurt dışına çıkmayı başarmış, iyi eğitimler almış öğrencilerim olduğundan dolayı da mutlu hissediyorum kendimi. Onların aslında büyük bir misyonu da beraberlerinde hep taşıdıklarını görüyorum onları gördükçe. O acıyı hiçbir zaman unutmadılar. Unutmadılar ve iyi eğitimler aldılar sonrasında ve Türk demokrasisi için asla o günlere geri dönmememiz için önemli bir entelektüel de çaba ortaya koyuyorlar. Bu entelektüel çaba kıymetli çünkü o dönem karnesi kötü olan sadece medya değildi, sadece STK'lar değildi, entelijensiyamızın da karnesi kırıklarla doludur. Yani 28 Şubat sürecinde biz hep Erbakan Hoca'nın alnından akan terler biçiminde hatırladığımız, gördüğümüz o travmayı, acıyı ve başörtülü kız öğrencilerinin ikna odalarında yaşadığı travmalar biçiminde temsil edilen acıyı aslında entelijensiyada hiçbir karşılığının olmadığını da gördük. Yani Türk akademisi de, Türk entelektüeli de sınıfta kaldı 28 Şubat sürecinde. Çıkaracağımız çok fazla ders var bundan dolayı. 28 Şubatçılar ne dediler? Bu darbenin meşruluk kaynağı rejimin kurucu ideolojisidir dediler. Yani aslında rejimin kurucu ideolojisini de manipüle etmeyi tercih ettiler. O çocukların rejimin kurucu ideolojisiyle hiçbir dertleri yoktu. Yani aslında aynı zamanda o ikna odalarında o çocukların rejimin de düşmanı olmaya ikna edildiklerini söyleyebiliriz. Siz rejimin düşmanısınız, siz teröristsiniz ve ancak dönüşerek, bizim tornamızdan geçerek Türkiye'de yaşama hakkına sahip olabilirsiniz konusunda da ikna edilmeye çalışıldılar maalesef. Biz hep başörtüsü biçiminde bir temsil üzerinden konuyu konuşuyoruz ama aslında önemli burada var olan şey çok güçlü bir torna, bir yurttaşlık tornası. Makul olanlar, normal olanlar ve olmayanlar gibi bir ayrım maalesef yaratıldı ve o çok derin bir kutuplaştırıcı işlev gördü. 28 Şubat sürecinde bu tornaya kimler destek oldular? Bence bunları hatırlamakta fayda var. Tekrar yaşamamak için bunları. Ben FETÖ'nün elebaşısının o dönem bir televizyona verdiği demeci hatırlıyorum. Bu demeçte asker demokratik yollarla sorunların çözümünü istedi diyordu. Yani bugün 15 Temmuz'u gerçekleştirenlerle 28 Şubat sürecini gerçekleştirenler arasında nasıl bir ilişki olduğunu görürsek bundan sonra 28 Şubatlar yaşamamak için bence daha tedbirli olabiliriz. Çünkü askerin demokratik yollarla sorunları çözdüğünü düşünen bir yapıyı temsil ediyor.
Ya da demokrati kisvesi altında demek belki daha doğru. O demokrati demokrasi sözcüğünü sanıyorum bir kolay anlaşılırmış gibi gösterip aslında içine farklı farklı anlamlar yüklemek gibi.
Maalesef öyle ama pek çok kavramın da içi boşaltıldı. Bizim için askerimiz her şeyden kıymetlidir. Şimdi bizim canımız acıyor ya. İdlib'de gerçekleşen saldırıdan dolayı ama askeri aynı zamanda bizim için peygamber ocağıdır. 28 Şubat'ın verdiği en büyük zararlardan biri de aslında bir peygamber ocağı olarak ordunun temsilidir. Yani biz büyük bir düş kırıklığı yaşadık. Gerçekte bizim askerimiz değildi bu. Bir avuç elitin temsil ettiği bir yapı maalesef ordunun da peygamber ocağı olma hüviyetine zarar verdi. Toplumsal güven zarar gördü. Bu bağlamda 28 Şubat'ı ben tekrarlamak isterim. İronik bir biçimde Türkiye'de demokrasinin güçlenmesine ve normalleşmeye yol açtı. Bu kavram önemli. Yani o kutuplaşmaların, irtica kavramının vesaire ne kadar içinin boş olduğunu bizim bir arada yaşayabileceğimizin bir kanıtı olarak aslında 28 Şubat'a verilen sosyolojik tepki bunun bir kanıtı haline geldi. Vaktimiz varsa ben İbrahim Tenekeci'nin ufak bir şiirini paylaşabilir miyim?
Çok kısa hemen alalım.
Tamam. Buyursunlar. O zaman hemen bir mısrağını paylaşayım. Zayıflatıyor rejim uygulayan herkesi, sahibine havlıyor sahibinin aç sesi. Aç kalmıyor muhalif günde üç öğün barut, biliyoruz çok şükür Beyazıt kadar Beyrut. 28 Şubat'a verilen tepkilerden biri de şiirden geldi. Belki başka bir gün konuşmamız gereken şeylerden biri de edebiyatın 28 Şubat'a verdiği tepkidir. Bu bakımdan ben İbrahim Tenekeci'yi hayırlı anıyorum bu şiirinden dolayı.
Değer hocam, biz de size çok teşekkür ediyoruz. Aslında böyle acı bir günde böyle acı bir konuyu konuşuyoruz. Bundan çok büyük üzüntü duyuyoruz ama sizin o son cümleleriniz bence çok kıymetli. Bu süreci bir normalleşme süreci olarak değerlendirmek gerekiyor sizin de ifade ettiğiniz gibi. Çünkü gerçekten de öyle. Demokrasinin o gerçekten eğer altı doldurulabilecek, içi doldurulabilecek bir anlamı varsa o da Türkiye'nin huzurlu, barış içinde, farklılıklarıyla, güzellikleriyle, el ele kol kola, birlik ve beraberlik duygusu içinde sonsuza dek devamının süreceğine olan inancımız. Evet. Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız
için. Ben teşekkür ediyorum.
Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Emrah Akbaş bizlerle birlikteydi. 28 Şubat sürecini konuştuk, ikna odalarını konuştuk. Siyasal ve toplumsal etkileri üzerine değerlendirmelerde bulundu değerli hocamız. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri devam ediyor.
Konma bülbül konma, Nergiz dalına, Nergiz dalına. Öldürürler aman aman aman aman aman, bir yar yoluna, bir yar yoluna. Bir yar yoluna. Öldürürler aman aman aman aman aman, bir yar yoluna, bir yar yoluna, bir yar yoluna. Ben de kurban olam fidan boyuna, fidan boyuna. Demeyin demeyin aman aman aman aman, yârim vuruldu kanı. Demeyin demeyin aman aman aman aman, yârim vuruldu kanı duruldu köye.
Huzuru Hayat. Hayatın Sesleri Huzur Hayat köşemizde devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli hocamızı stüdyomuza aldık. Ankara İl Müftü Yardımcısı Aynur Yaşar hocamız bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Çok teşekkürler.
Sevgili dinleyicilerimiz, bugün sırat-ı mustakim kavramını konuşacağız. Bir Kur'an ifadesi olarak neyi ifade eder diye soracağız değerli hocamıza. Hemen soralım öyleyse sohbetimizin başında.
Sırat-ı mustakim neyi ifade eder? Hepimiz Fatiha'yı biliriz.
Evet.
İlk öğrendiğimiz surelerdendir. Orada bize Rabbimiz ihtinas sıratel müstakim, ya Rabbi bize doğru yola, dost doğru yola, istikamet üzere ilet diye tekrarlatır. Biz Fatiha'yı bir Müslüman eğer farz namazlarını, yani sadece farzları hesap etsek günde en az 17 defa. Sünnetleriyle beraber düşündüğümüzde günde en az 40 defa bunu tekrarlar.
Allah'ım bize doğru yola ilet.
Ne kadar güzel. Evet. Ayrıca bu sırat-ı müstakim kalıbı, bu terim Kur'an-ı Kerim'de aynı kalıpta 33 defada tekrarlanır muhtelif surelerde. Şimdi o zaman benim bir Müslüman olarak Rabbim bana bunu bu kadar tekrarlattığına göre, bir Müslüman olarak benim için bu kavram neyi ifade ediyor? Dost doğru olmak, istikamet üzere olmak, sağa sola sapmadan bir hayat sürmek neyi ifade ediyor? Bu soruları kendime sormam gerekiyor ki Rabbim istikamet üzere bir hayat sürmeyi nasip eylesin.
Evet.
Dualarımızda da biz çok hani Allah istikametten ayırmasın şeklinde de söyleriz,
evet,
aslında.
Evet.
Fussilet suresinde geçiyor, hatta Ahkaf'ta da var aynısının bir benzeri. İnnellezîne kâlû rabbunallâhu sümmestekâmû der mesela. Muhakkak ki Rabbim Allah'tır deyip sonra da dost doğru olanlar. Rabbim Allah'tır, evet, ama ondan sonra Allah'a inanmak benim hayatımda nasıl bir değişiklik istiyor? Ondan sonra istediği şey Rabbimizin bizden dost doğru, inancıma uygun bir hayat sürebilmek. aklımla, dinimle Rabbim benden ne istiyor? Akıl olmayana zaten Rabbim kulluk görevini yüklemiyor. Dinim benden ne istiyor? Nasıl bir kul olmamı istiyor? Bunun üzerinde bir hayat sürme gayretinde olmaya biz sırat-ı müstakim diyoruz. Evet. Allah'a kul olma bilinciyle yaşamak. Peygamber Efendimiz de kendisine sırat-ı müstakim nedir diye sorulduğunda sırat-ı müstakim İslam'dır diyor. Sırat-ı müstakim Kur'an'dır diyor. Yani sen istikamet üzere dosdoğru sapmadan bir hayat sürmek istiyorsan bunun referansını Kur'an'dan bulacaksın. Evet. Kur'an da bize zaten Peygamber Efendimizin sünnetine yönlendiriyor. Kim Allah'ı seviyorsa Resulüne uysun diyor ya. Oradan da biz Kur'an ve sünnet bütünlüğünde bir hayat yaşama gayretinde olmaya sırat-ı müstakim üzere bir hayat sürme diyoruz. Aslında bu sadece Peygamber Efendimizin değil, ilk peygamberden son peygambere kadar bütün dinlerin istediği şeydir. Allah kulunu dünyaya gönderdiği zaman yalnız bırakmıyor. Onu peygamberle, kitapla destekliyor ve kendisinden iyiye de kötüye de meyledebilen bir yapımız var. İnsan değişen, değişebilen bir varlık. İşte orada kötü yola meyletmememiz için ya da nasıl oraya meylettiğimiz zaman nasıl döneceğimiz noktasında bize kitaplar gönderiyor, peygamberler gönderiyor ve bizden o peygamberlerinin ve kitaplarının gösterdiği şeyde, istikamette bir hayat sürmemizi istiyor. Evet. Bu da inşallah bizim için sırat-ı müstakim olarak ve az önceki okuduğum ayette cennete götüren yol olarak nitelendiriliyor.
Evet, hep doğru olmak, dosdoğru olmaktan bahsettik. Neler giriyor bu dosdoğru olma, o istikamette olma konusuna?
Dosdoğru olmak önce itikatta, inançta doğru olmak. Hı hı. Sonra ibadet ve ahlak. Da dosdoğru olmak. Kur'an-ı Kerim zaten bu üçlüyü bir bütün olarak anlatır bize. Yani hem iman vardır orada, hem ibadet vardır, hem ahlak vardır ve birbirinden ayırmaz. Öncelikle imanda, itikatta, şirke bulaşmadan, işte batıla, hurafeye, boş inançlara bulaşmadan sadece yalnız Allah'a iman etmeyi bilerek yaşayabilmek o itikattaki şeyi. Onun şeyini, en güzel ifadesini Peygamber Efendimiz'de görürüz biz zaten. Hani Peygamber Efendimiz'e o gün müşrikler gelir derler ki hani yeter ki inancından vazgeç, ne istersen verelim. Bütün her şeyi önüne sererler, işte mal, mülk, işte makam, mevki, ne varsa kendi şeylerinde sırarlarlar. Peygamber Efendimiz hatta aracı olarak da Ebu Talib'e amcasını koyarlar. Hı hı. Peygamber Efendimiz'in orada dediği şey işte bize itikatta sırat-ı müstakimin ne olduğunu söyler. Der ki bir elime güneşi, bir elime ayı da koysanız vallahi ben bu yoldan vazgeçmem. Ne zamana kadar işte ya bu din kaim olur ya da ben işte beni işte öldürürsünüz ne yapmak istiyorsanız. Yani ya ben dünyada olmayacağım ya da bu imanım üzerine devam edeceğim. Ve o konuda hiçbir taviz veremeyeceğini Ebu Talip de o kadar, yani o kadar Peygamber Efendimiz o noktada şeydir ki, ikna şeyinde vardır ki, bakar ki hiç taviz alması haşa böyle bir şey zaten söz konusu değil. Ben de senin yanındayım. Ondaki o şeyi görünce, kararlı istikameti duruşu. Ve kararlı evet. Duruşu görünce bu şekilde devam eder. Onun için öncelikle acaba denilmeden Rabbine iman edebilme şeyi. Orada da işte batıl inançlardan, hurafelerden, acaba işte şu da olur mu, bu da olur mu gibi maalesef her dönemde aslında kendi hurafesini kendisi üretiyor. O dönemde de vardı. Bu dönemde de bakıyorsunuz insanların bir takım batıl inançlar, hurafeler ya da bunun dışında itikattaki istikameti düşündüğümüz zaman Allah'tan başkasını kusursuz görmek, hatasız görebilmek de aslında itikadi açıdan problemdir. Evet. Karşımızdaki insansa eğer insan hata yapabilir. Yani bir tarafı ne kadar iyi olursa olsun bir taraftan insan olduğunu, bir insanı hatasız görebilmek aslında itikattaki bir problem olarak ortaya çıkıyor.
Hmm. Bunun dışında yaptığımız işlerde, amelde doğruluk dersek neler söylersiniz?
Şimdi itikattaki, şimdi ayet-i kerime de bize Allah deyip dosdoğru olmak diyor. Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimin içinde iman etmek geçtikten sonra hep ameli salih geçer. O imanın bizim güzel amellerle davranışa dönüşmesini ister. Bizden o şekilde yansımasını ister. Hiçbir zaman Kur'an-ı Kerim'e tamam ben iman ettim bu yeter kavramı yoktur. Eğer iman ediyorsan, iman bir iddiaysa senin için der Allah Teala, o zaman onu davranışlarında göstermen lazım. Güzel davranışlarla Allah rızasını sana kazandıracak. davranışlarla görünmesi lazım. Ameldeki istikametimiz bizim. Allah'ın bize koyduğu sınırlar vardır. Emirler vardır, yasaklar vardır. İşte ben Allah'a inanıyorsam Rabbim benden nasıl kul olmamı istiyor? Onun benden emrettikleri ne? Bana yasakladıkları ne? Bunu hesaba katarak bir yaşam sürmek bizim için amelde ya da ki istikameti gösterir. Hı hı. Bu ameldeki istikametimiz. Bir de ahlakta istikamet. Aslında iman ve ibadetteki istikametimiz otomatikman ahlakımıza yansıması lazım.
Tabii.
Bizim imanımız ve ibadetimiz ahlakımızı güzelleştiren durum olarak ortaya çıkması lazım. Sahabeden bir tanesi Peygamber Efendimiz'e gelir der ki ya Resulallah bana öyle bir şey söyle ki senin bana bu söylediğinden sonra başka hiç kimseye bir şey sormak zorunda hissetmeyeyim kendimi. Bu bana yetsin. Peygamber Efendimiz de Rabbim Allah'tır de sonra da dost doğru ol.
Ve yine aynı söz.
Dost doğru ol. Evet. İmanın dost doğru olsun. İbadetin dost doğru olsun. Ahlakın dost doğru olsun. İbadetler zaten senin o ahlakını dost doğru yapmıyorsa o ibadetin tekrar gözden geçirilmesi lazım. Çünkü biz ibadetimizle ben Rabbimin huzurundayım diyoruz. Rabbim her an benimle beraber. Nerede olursam ol. O benimle beraberse o zaman benim ahlakımda, dilimde, davranışlarımda yanlış olabilmesi ya da yanlışa doğru gitmem bir çelişki olur.
O doğruluğu yansıtabilmem
hem
lazım.
Hem Allah'ın huzurundayım hem her iman mı demektir? Allah her zaman beni görüyor. Her şeyimden haberdar diyorum. Bir taraftan da onun sevmediği şeyleri yapıyorsam bu bir çelişki halidir. Onun için oradan Müslümanın istikamet üzere tevhidin istediği şekilde imanda, ibadette ve ahlakta istikamet üzere hayatımızı dönüştürebilmemiz lazım.
Evet.
Peygamber Efendimizin istediği de baktığımız zaman bu tip şeyler. Bugünlerde de hani ırkçılıkla ilgili malum yaşanılan şeyler var. Peygamber Efendimiz mesela en büyük yaptığı şeylerden biri o ırkçılıkla savaşmasıdır. Ebu Zer sahabeden birisi, bir tarafta Bilal-i Habeşi, o da sahabeden birisi ama insan, aralarında böyle bir sürtüşme oluyor. Ebu Zer Hazreti Bilal'e diyor ki ey kara kadının oğlu, hani onun zenciliğine vurgu yapıyor. Hı hı, zenciliğinden hı. Dolayı onu aşağılamak istiyor aslında. O kızgınlık anında, hani öfke anında ne dediğimizi bilmeyiz, evet. Ya sonuçta onlar da insan. Peygamber Efendimiz'in kulağına gidiyor. Bilal de buna çok kırılmış tabii ki.
Evet.
Bunun üzerine Ebu Zer'e diyor ki ey Ebu Zer, ki çok sevdiği sahabelerden birisi, sende cahiliye kokusu var.
Hmm.
Yani bu yaptığın şey çok yanlış. Kardeşini renginden dolayı, ırkından dolayı, ne bileyim başka bir işte cinsiyetinden dolayı olabilir değil mi?
Tabii.
Başka bir zenginliğinden, fakirliğinden dolayı olabilir. Bir şekilde sen onu aşağı gördün. Orada her ne kadar renginden dolayı aşağılamak varsa biz buna bütün hepsini o kefeye koyabiliriz.
Hı hı.
Bundan sonra Ebu Zer deniyor, o kadar pişman oluyor ki gidiyor işte Bilal'den af diliyor. Kapısının eşiğine yattığından bahsedilir. Vallahi o siyah ayaklarınla üstümden geçmeden ben bu kapıdan ayrılmayacağım diyerek o da anlıyor yaptığı şeyi.
Hatasını.
Ama işte öyle bir hata ki orada Peygamber Efendimiz'i onların davranışlarına nasıl hemen istikamet üzere en ufak bir sapma olduğu zaman nasıl uyardığını göstermesi açısından bizim için önemli. Bu affedilmez bir şey. Yani o ahlakındaki şey sende nasıl bir kayma olduğunu gösteriyor ve cahiliyenin de sadece inandım demekle insanın cahiliyeden kurtulamayacağını da gösteriyor.
Evet.
Cahiliye dediğimiz şey İslam'ın özünden iman, ibadet ve ahlak olarak saptığımız her anda biz aslında cahiliyeye doğru yaklaşmış oluyoruz. Dost doğru olmak onun için Peygamber Efendimiz'in bizim için en çok üzerinde tuttuğu şeylerden birisi. Yine Peygamber Efendimiz'in böyle bir kadının gelip işte Allah'ın Resulü ile muhatap olacak, ilk defa karşılaşacak. Kadıncağız titriyor, heyecanlanıyor. Peygamber Efendimiz onu teskin ediyor. Niye böyle yapıyorsun diyor. Ben de senin gibi işte şöyle bir kadının oğluyum. Ahlakın ne demek olduğunu, insanlar arasındaki ayrışmanın doğru bir şey olmadığını, insanlara ayrıştığı zaman çünkü hani tepeden bakmak, araya mesafe koymak falan gerçekleşecek. Bu işte ahlaktaki o Allah Resulü'nün inceliğindeki o şeylerin davranışlarına nasıl yaklaştığını göstermesi açısından bizim için önemli.
Sırat-ı müstakim kavramıyla sırat köprüsü arasında bir bağlantı kurabilir miyiz? Yani sanki yalnızca doğru olanlar o köprüden geçecek, dost doğru olanlar gibi bir bağlantı.
Sırat-ı müstakim dedi ya da sırat köprüsü dediğimiz şey de aslında bizim, biz ne yapıyoruz? Dünyada yaptığımız her şey, biz dünyada bir imtihan alanındayız. Yaptığımız her şey ya da yapmadıklarımız bazen aldığımız her nefesin hesabını vereceğine inanıyoruz. Evet. Sırat köprüsü dediğimiz de aslında bir yol. Ahiretle başlayacak olan dünyadan ahirete geçişimizdeki bir yolumuz. Oradaki amellerimiz o yolumuzu bizim iyiye ya da kötüye evirme noktasında. Oradaki sırat dediğimiz yolu simgeliyor zaten. Önemli olan o yolun müstakim olup olmaması. O yolun geçilebilir, bizi cennete, cennet nimetlerine götürebilir bir yol olması için dünyadaki amellerimizin nasıl olduğu önemli. Biz sıratın, ahiretteki sırat köprüsünü dünyada döşüyoruz. Dünyadaki amellerimizle ya geçilebilir bizi cennet tarafına ya da iman, ibadet ve ahlak boyutunda hiç Allah'ı hesaba katmadan, yokmuş gibi sadece dünyevileşme, dünya yönüyle baktığımız zaman sadece dünya var ve dünyadaki yaptıklarım, dünyada ne yapıp etmediğim ya da mutluluklarım önemseyerek o zaman da bizi maalesef Allah göstermesin kurtuluşa değil de ceza ya da azap tarafına götüren bir yola dönüşüyor.
Evet, o zaman aslında o dost doğru kelimesinin altında evet, o kadar
çok bizim için önemli olan o yolun ki dost doğru olması. O dost doğru yolda Allah'ın rızasına uygun bir yol. Onun reçetesi de bize Kur'an'la veriliyor.
Evet. Değerli hocam, yavaş yavaş sizinle olan bölümümüzün de sonuna geliyoruz. Son olarak sırat-ı müstakim, o Kur'an ifadesi anlamında söylemek istedikleriniz varsa iletelim.
Burada iki tane Peygamber Efendimiz'den gelen hadis-i şerif arasında. Birinde diyor ki nerede olursan ol Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde yaşa. İşte bu sırat-ı müstakim. Nerede olursan ol, hangi şartlarda olursan ol Allah'ı unutmadan, ona karşı sorumlu olduğunu unutmadan bir hayat sür. Kötülüğün arkasından da yanlışın arkasından da hemen bir iyilik yap. Burada da aslında evet insansın, dost doğruyu yapmak hedefin ama sen insansın, hata yapabilirsin. Hata yaptığında da dönmeyi bil. Orada tabii da Peygamber Efendimiz mümini yeşil ekine benzetir. Yeşil ekin işte bir rüzgar gelince der hani savrulur yatar ama sonra tekrar kalkar. Yıkılmaz. Yani hata yapması o hatanın altında bırakmaz onu. Hatasını anladığı zaman ya da gücü yetmeyen bir şeyle karşılaştığı zaman sonrasında dönmeyi anladığı zaman yeniden başlamayı, yeniden doğru üzere gitmeyi bilir. Peygamber Efendimizin bizim için sırat-ı müstakim üzere devam etme noktasında, sonumuzun kurtuluşa erme noktasında hani her gün tekrarladığımız Fatiha ile bizi doğru yola ilet derken ki nasıl noktasında veda hutbesindeki size iki şey bırakıyorum diyor. Bir Allah'ın kitabı, iki benim sünnetim. Buna sarıldığınız müddetçe
yoldan,
inşallah
doğru yoldan asla ayrılmayacaksınız.
Rabbim o istikamet üzere yaşayabilmeyi hepimize nasip Amin. Eylesin. Peygamber Efendimizin ahlakından ahlaklanabilmeyi nasip eylesin.
Amin. Ne güzel ifade ettiniz hocam.
Kimsenin incinmemesi o ahlakta görülme noktası, imanın ve amelin ahlakımızda yansıyıp yansımaması noktasındaki Allah Resulü'nün gösterdiği hassasiyeti inşallah biz de yaparız.
İnşallah.
Dilimiz doğru yolda olur.
İnşallah.
İstikamet üzere olur. Davranışlarımız, amellerimiz, insani ilişkilerimiz sırat-ı müstakimde işimizi kolaylaştırır.
İnşallah değerli hocam. Gerçekten Allah bizi hiçbir zaman doğru yoldan ayırmasın diyelim ve böylelikle huzur hayat köşemizin ve programımızın da sonlandırmış olalım. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara İl Müftü Yardımcısı Aynur Yaşar hocamız bizlerle birlikteydi. Huzur hayat köşemizde sırat-ı müstakimi konuştuk. Bir Kur'an ifadesi olarak neyi ifade ettiğinden bahsettik. İtikatte, amelde ve ahlakta istikamet sahibi olmak ne demektir? Hazreti Peygamber'in sünnetinden istikamet örnekleriyle detaylı olarak aktardı değerli hocamız bize. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için. Böylelikle de programımızın sonuna gelmiş olduk. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca ve mikrofonda ben Sezin Zor. Şimdilik hoşça kalın diyoruz.
Dolayısıyla adımız da
olduğu için
hayatın sesleri.